Ayrım 37, sayfa 407, 113. Leyla kaldırım kenarındaki taksinin arka koltuğunda oturuyor. Yanında Ari avuç içine sığabilecek küçüklükteki bir dürbünle sokağın dibine, manastıra bakıyordu. Kane Papa ile konuşmasının ne kadar süreceğini söyledi mi? Hayır Ari, inan bana, Green'i Kane öldürmedi. Bütün bu olanlarda hiç parmağı yok. Buna Weiss karar verecek. Cebinden tabancasını çıkardı. Kane'i İsrail'e götürmem emredildi ve bunu hiçbir şey engelleyemez. Sana bir tavsiye. Bundan sonra olacaklar sert ve hızlı olacak. Onun için sana dostça bir tavsiyede bulunayım Lela. Yani? Bu işe burnunu sokma. Bana ve adamlarıma ayak bağı olma. Kane'e herhangi bir şekilde yardım etmeye kalkarsan emin ol içimizden biri kafana bir tane sıkar. Jack Manastır girişindeki birkaç basamağa inince arkasından başrahip Fabrio meşe kapıları kapattı. Güvenlik görevlilerinden biri kapının kilidini açtı ve Jack güneşli kaldırıma ayak bastı. Lala'yı bıraktığı kahveye doğru yürürken cep telefonu çaldı. Numaraya baktı. Tanıyamadı. Cevaplamaya karar verdi. Evet. Bay Kane, kendinden emin bir erkek sesi. Kimsiniz? Soru yok. Sadece dinleyin ve emirlerime uyun. Ne? Dinleyin, Bay Kane. Telefon itilip kakılıyormuş gibi sesler duydu. Ardından Yasmin'in korkulu sesini işitti. Jack, sen misin? Yasmin, Jack, bu adamlar beni öldüreceklerini söylüyor. Hangi adamlar? Yasmin'in sesindeki panik belirgindi. Parşömeni istiyorlar Jack. İstedikleri... Yasmin'in cümlesi yarıda kesildi. Araya öteki adam girdi. Neredesiniz Bay Kane? Trastevere'de. Trevi çeşmesi nerede biliyor musunuz? Biliyorum. Oraya gidin. Meydanın karşısında Via del Lavatore var. Köşede durup bekleyin. Kimseye haber vermeyin. Yoksa kadın ölür. Bakın. Oraya gitmek için 20 dakikanız var Bay Kane. Trevi'ye bu kadar kısa zamanda varamam ki. 20 dakika. Yoksa hiç zahmet etmeyin. Kadın ölür. Ari dürbününü manastırın kapısından ayırmadan tamam dedi. Kane bu tarafa geliyor. Leyla Jack'in nöbetçilerden biri tarafından açılan güvenlik kapısının arkasından çıkışını izledi. Kahveye doğru birkaç adım atmış, sonra birden cebinden telefonunu çıkarıp kulağına götürmüştü. Ari, biri aramış olmalı dedi. Hirsch Ari'ye, ne yapıyoruz diye sordu. Yaklaşana kadar bekler, sonra harekete geçeriz. Lela Jack'in konuşmasının bittiğini gördü. Jack durakladı. Karar vermekte zorlanıyormuş gibi birkaç saniye tereddüt etti. Sonra yürümeye devam edip park etmiş yeşil bir minibüsün arkasında gözden kayboldu. Saniyeler sonra hala görünmemişti. Ari gözlerini dürbünden ayırmadan kaşlarını çattı. Ne cehenneme gitti bu herif? Endişeli saniyeler geçmeye devam etti. Ancak Jack Kane görüntüde yoktu. Ari öfkeyle Hirsch'in omzuna dokundu. Arabayı çalıştır ve minibüse yavaşça yaklaş. Neden bilmiyorum ama Kane minibüsün arkasında durdu. Hirsch, ya da saklanıyor dedi. Birazdan anlarız. Üzerine atılmaya hazır olun. Lela Ari'nin cebinden çıkardığı siyah susturucuyu Sig'in namlusuna vidalamasını seyretti. Vatikan'ın güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmek istemem. İçimde tuhaf bir his var Ari. Her zamanki Ari değilsin. Ari susturucuyu tabancaya takmayı sürdürürken Lala'yı duymazdan geldi. Hangi cehennemde Mario? Lanet olsun Hirsch, minibüse yaklaş. Yaklaştıklarında Lela minibüsün tamamıyla ıssız, parke taşı kaplı bir aralığı gözlerden sakladığını gördü. Ari sıktığı yumruğunu arabanın koltuğuna vurdu. Kane bizi ekti. Herif tüydü işte. 114. Jack ciğerleri göğsünü dağlayana kadar koştu. Trevi'nin manastıra en az 2 kilometre mesafede olduğunu biliyordu. Minibüsün arkasındaki dar geçitten geçince boş bir sokakla karşılaştı. 5 dakikalık sıkı bir koşudan sonra Via della Renella'ya vardığında soluk soluğaydı. Trevi'ye varmanın en az 20 dakika daha süreceğini düşündü. 20 dakika, yoksa hiç zahmet etmeyin, kadın ölür. Adamın ses tonu söylediğini yapmaya kararlı olduğunu gösteriyordu. Gerçekte kim olursa olsun Yasmin'in ölümünden sorumlu olmaya dayanamazdı. Tiber nehrini aşıp bir meydana vardı. soluğunu düzene sokmak için birkaç saniyeliğine dururken saatine baktı. 9 dakika geçmiş, 11 dakikası kalmıştı. Trevi'ye asla zamanında varamayacaktı. Piyazanın içinde trafik uğulduyordu. Otomobil, motosiklet ve otobüs motorlarının öfkesli gürültüsü ve boğucu egzoz dumanları ile birleşip bir senfoni oluşturmuştu. Araba kitlesinin arasında hızla geçen bir iki taksi göründü. Birbirini durdurmak için kolunu kaldırdı. Duran olmadı, lanet olsun. Her geçen saniyeyle Yasmin'in hayatının tehlikeye biraz daha çok gireceğinin bilinciyle terledi. Yanından bir taksi daha hızla geçerken durdurmak için elini uzattı. Şoför aldırmadı bile. Tere battığını hissetti. 30 metre kadar sağında kolsuz tişört giymiş güçlü bir delikanlı üzerinden indiği Vespa motosikletini dayanağının üzerine kaldırdı. Siyah motorcu kaskını çıkarıp seleye bıraktıktan sonra parkın yanındaki gazeteciye yürüdü. Aldığı paketten bir sigara çıkarıp yaktı. Ardından da yanındaki bir banka oturmuş bayağı görünüşlü iki kıza yaklaşarak çene çalmaya girişti. Jack motosikletin yanına yaklaştı. Kontak anahtarı hala üzerindeydi. Başını çevirdi, kızlarla konuşmayı sürdüren güçlü kuvvetli delikanlıya baktı. Motosikleti gidonundan ve selesinden kavrayıp dayanağından indirdi. Kask yere yuvarlanırken birden arkasından bir kükreme işitti. Kızlardan biri onu görmüş, motosikletin sahibine işaret ediyordu. Delikanlı döndü. Jack'in ne yapmak istediğini anlayınca yüzüne kötü bir ifade yerleşti. Sigarasını fiskeledi, yumruklarını sıktı. İtalyanca küfürler savurarak koşmaya başladı. Jack motosikleti iterek koştu, üzerine atladı. Sahibi ciğerlerinin tüm gücüyle haykırarak yaklaşırken kontak anahtarını çevirdi. Motor ilk denemede çalıştı. Jack vitese geçirdi, motosikletin gidonundan devir yükseltti. Sonra da debriyajı bıraktı. Daha 10 metre gitmemişti ki motorun sahibi yetişti. Jack'i motordan indirmek için elini uzattı. Jack devri iyice yükseltti. Vespa'yı ikinci vitese geçirdi. Motor taze bir güçle hırlayarak ileri atıldı. 10 dakika kadar sonra tek bir saniye bile kaybetmeye tahammülü olmadığının bilinciyle Vespa'nın gidonunu Trevi'ye açılan bir sokağa çevirdi. Varacağı yere ulaşmak için bütün hız sınırlarını aşmıştı. Ancak burası hemen bütün motosikletlilerin kafadan kontak olduğu Roma'ydı. Vespa'nın kontak anahtarını çıkarıp cebine attı. Polis sonunda motosikleti bulacak, delikanlı Vespa'sını geri alacaktı ama en azından bu arada motor çalınmayacaktı. Via del Lavatore'nin köşesine yürüdü. Elleri alışveriş torbalarıyla dolu bir çift Japon turistten başka çevrede bekleyen hiç kimse görmedi. Hala terliyordu ama bu kez bundan sonra ne olacağını düşünmekten. Yoksa kendi ayağımla tuzağa mı düşüyorum? Sokağın köşesinde durdu. Küçük daireler çizerek yürüdü. Etraf turistlerle ve alışverişe gelenlerle kaynıyordu. Bir saniye sonra birisi yanından sürünerek geçti. Jack omzunda sert bir şırınga iğnesi gibi keskin bir sızı duydu. Dönmeye çalışırken bacaklarının lastik gibi büküldüğünü hissetti. Bana neler... Güçlü kuvvetli biri kolunu yakaladı. Adamın yüzünü göremiyor ancak sesini işitiyordu. Söylediklerimi yapın Bay Kane. Kaldırımın kenarına yürüyün. Jack bilincini yitirdiğini, duygularının söndüğünü hissetti. Emre uymayınca adam onu kaldırımın kıyısına itti. Koyu renkli bir Toyota minibüs yanlarına gelip durdu. Yan kapısı açıldı ve Jack içeriye sertçe itildiğini, düşmesine fırsat kalmadan başka ellerce yakalandığını fark etti. Adam da minibüse atlayınca kapı kayarak kapandı. Arabanın arka tarafında birisi Jack'i saçlarından kavrayıp kanırttı. Sonra da başına göz yerleri kapanmış yün bir maske geçirdi. Kendini karanlığa bırakırken duyduğu son ses lastiklerin cayırtısıydı. 115. Bracciano, Roma yakınları. Hasan Malik villasının çalışma odasında pencerenin yanında durmuş sigarasını tellendiriyordu. Garaj yolunun çakıl taşlarını süpüren far ışıklarını gördü. Ardından da Toyota minibüs palmiye ağaçlarının altına gelip durdu. Yan kapı kayarak açılınca Bruno Zedik ve korumalardan ikisi arabanın arkasından yüzü maskeli ve baygın Jack'i çıkardılar. Önündeki masanın üzerindeki kristal tabloya sigarasını bastıran Hasan'ın yüzünde bir şiddet ifadesi beliriverdi. Eğildi. Çekmecelerden birini açtı. İçinde kabzası cilalı fil dişinden gümüş renkli bir Walther PPK tabanca, hemen yanında da 7 milimetrelik dolu bir şarjör duruyordu. Hasan tabanca ve şarjörü alırken çalışma odasının kapısı ardına kadar açıldı. Zedek göründü. Evet, dedi ev sahibi. Zedek sanki biraz sonra olacakların tadını çıkarıyormuş gibi sırıttı. Arka odada her şeyi hazırladık Bay Malik. Kaynak lambası, aletler, ne varsa. Siz hazır olduğunuzda işe başlayabilirim. Hasan şarjörü tabancaya yerleştirdikten sonra silahı cebine koydu. Kane için günahlarının bedelini ödemenin zamanı geldi. Ari, buraya çek diye buyurdu. Hirsch taksiyi durdurunca Ari öfkeli bir boğa gibi fırladı. Kentin içinde daireler çizmişler ve bu sokak kargaşasında Kane'in izini bulmak umuduyla Kolozyum'a çıkan caddelerden birine çıkmışlardı ama Kane'den en ufak bir belirti yoktu. Ari yumruğunu arabanın kaputuna vurdu. Şu anda herif her yerde olabilir. Lela arka koltuktan indi. Ari, ne yaptığını sanıyorsun sen diye sordu. Konuşmamız gerek Ari. Jack'i bulunca ne yapacaksın? Bana doğruyu söyle. Dedim ya, onu Tel Aviv'e götüreceğim. Vay söyle dedi. Jack'e sonra ne olacak? Mossad'ın keyfine göre geri kalan günlerini çölde bir kodeste mi geçirecek? Weiss ona istediğini yapabilir. Muhtemelen. Tel Aviv'e döndüğümüzde Weiss'in ne yapmak isteyeceğini bilmiyorum. Sana ancak tek bir şey söyleyebilirim. Cebinden telefonunu çıkarıp bir numara tuşladı. Yasmin Green'in gerçekte kim olduğunu biliyorum ve şu anda elimizde başka bir ipucu da yok. 116. Uyan Kane, uyan. Çenesine inen yumrukla sarsılarak kendine geldi. Işık gözlerini köreltiyordu. Elleri ve ayakları bir iple iskemleye bağlanmıştı. Bir yumruk daha yiyince başı arkaya kaykıldı. Ağzında kan tadı vardı. Zihni bulanıktı ve toparlayıncaya kadar birkaç saniye geçti. Güzel, demek aramıza geri döndün. Gözlerini kırpıştırdı. Üzerine eğilen sırpı ve iki arkadaşını gördü. İçlerinden biri portatif bir lehim tabancasının düğmelerini çeviriyor, lastik tüpler gidip bir oksijen asetilen tüpüne dalıyordu. Sırp elindeki deri copu avcuna vurdu. Beni duyuyor musun Kane? Cevap vermeyince cop yaralı bacağına şiddetle indi. Baldırından yukarı yakıcı bir sızı tırmanırken çığlığını yutmaya çalıştı. Yüreğini delen korkuyla daha çabuk kendine geldi. Kim, siz kimsiniz? Parşömen nerede? Jack soruyu duydu. Zaten bekliyordu ama cevap vermedi. Sırp arkadaşına döndü. Bakalım hafızasını tazeleyebilecek miyiz? Beriki bir çakmak çıkardı. Lehim tabancasının ucuna tutup yaktı. Alev önce kırmızı yandı, sonra yoğun bir maviye kesti. Sırp, parmaklarını yak, dedi. Teker teker. Dili çözülecektir. Jack debelenirken adam lehim tabancasıyla yaklaştı. Dur! Şimdilik bu kadar yeter. Gölgelerin içinden birisi çıktı. Işıktan gözleri kamaşan Jack yüzünü göremedi. Ama sesindeki güven besbelliydi. Bırakın bizi. Devam etmenizi istersem çağırırım. Sırp başını salladı. Arkadaşı lehim tabancasını söndürdü. Gaz tüpünün yanında bir kancaya astı. Sonra üçü birlikte odadan çıktılar. Biraz önce konuşan adam yavaşça gölgelerden çıktı. Cebinden bir mendil çıkarıp Jack'in dudaklarındaki kanı sildi. Kimsiniz? Dedi Jack. Adam soruyu duymazlıktan geldi. Çok tehlikeli bir yola girmek istedin Kane. Adamlarım seni öldürmek istiyor. Ama eğer dediğimi yaparsan o zaman belki, sadece belki hayatını bağışlarım. Kimsiniz? Adım Hasan Malik. Hiç duymuş muydun? Evet. Jack gözlerini kırpıştırdı. Kafası hala ağrıdan yanıyordu. Uzun zaman oldu. Ama ben seni hiç unutmadım Kane. Kaderle randevumuz var. Neden bahsettiğin konusunda en ufak bir fikrim yok. Malik cebinden bir sigara paketi çıkarıp sigaraları masanın üzerine dizdi. İçlerinden birini seçti ve altın çakmağını çıkardı. Öyleyse Profesör Green'in neden öldürüldüğünü öğrenmek üzeresin. Ve en önemlisi parşömenimi geri istiyorum. Senin parşömenin mi? Hasan çakmağının ateşini sigaranın ucuna yaklaştırarak yaktı. Sonra ağız dolusu duman üfledi. Evet, bana ait. Kumran'a ben yerleştirdim. 117. Koyu camlı, cilalı siyah Mercedes Via della Consigliazione'nin köşesini sessizce döndü. Arabanın önünde iki, arkasında da iki siyah camlı dört çeker gidiyordu ve Mercedes gibi her ikisi de roketle atılmış el bombasına bile direnecek kalınlıkta zırhla kaplıydı. Bütün dört çekerler de tabancalı, Heckler & Koch makinalı tüfekli Vatikan güvenlik görevlileri bulunuyordu. John Beckett, limuzinin arka koltuğundaydı. Önde de silahlı şoförü ve koruması oturuyordu. Kortej, Vatikan'a açılan geniş ve bariyerli caddelere yaklaştıkça, kaldırımlar Aziz Petrus Meydanı'na gitmeye çalışan kalabalıklarla doluyordu. Beckett, kimliğini gizleyen koyu camların birinden dışarıya baktı. Hemen yanında da Ryan, kaldırımları, şatafatlı hatıra eşyası dükkanları ile büfeleri dolduran imanlı kalabalığı inceledi. Broadway'de dedikleri gibi, galiba dolu salonu oynayacağız. Sen ve adamların güç bir öğleden sonra geçireceksiniz şu an. Paralarını hak edecekleri kesin. Karabinierilere göre kutsamanız için Roma'ya 250 binden fazla insan gelecek. Güvenlik çok sıkı olacak tabii. Ama bir kez daha kurşun geçirmez yeleği düşünmeniz için yalvarıyorum Papa Hazretleri. Papa öneriyi önemsemediğini gösterir gibi elini salladı. Bana verilecek önemli haberlerin olduğunu söylemiştin Sean. Ryan parmaklarını kucağındaki kahverengi deri evrak çantasına daldırdı. Çıkardığı plastik kanıt torbasında gazeteden kesilip yapıştırılmış harflerden tek bir sayfa vardı. Size sözünü ettiğim ve parmak izi incelemesine gönderdiğim tehdit mektubu. Dinliyorum şu an. Ryan içinde mektup olan plastik torbayı salladı. Maalesef tek bir iz bulamadık. Öte yandan kağıdı bir laboratuvarda incelettik. Kağıdın arkasını çevirip belli belirsiz siyah harflerden oluşan okunmaz bir satır gösterdi. Laboratuvar kağıdın arka yüzünde bu silik baskı karakterlerini buldu. Belki de bu, yazıcının mürekkebi bittiğinde kenara atılan eski bir kağıttı. Şansımız varmış, çünkü mektubu yazan harfleri yapıştırırken kağıdın arkasındaki yazıları görmemiş. Bütün bunlardan ne anlıyoruz? Birincisi, kullanılan fontlar. Kardinaller Meclisi üyelerinden hepsinin ortaklaşa kullandıkları seri üretilen bir Hewlett-Packard yazıcıyla uyuşuyor. Kaynağın bu bürolarda çalışan birisi olduğu konusunda en ufak bir kuşku yok. Peki ama yazıcının kime ait olduğunu kesinlikle söyleyebiliyor musun? Ryan bildiklerini açıklarken gerçekten rahatsız görünüyordu. Yazıcı mürekkebinde ve font oluşumlarındaki minicik değişimler, seri üretilmiş yazıcılardan çıkan kağıtlarda belli belirli farklar oluşturabiliyor. Bu Kardinal Cassini'nin bürosundan çıkma. Onun kendi özel yazıcısı. Tabii herhangi birisi suçu onun üzerine atmak için bu yazıcıyı bilerek kullanmış olabilir. Ya da gerçekten kendi yazdı. Hakikati ancak soruşturmayı derinleştirerek öğreneceğiz. Papa bir an düşündü. Sonra içini çekip başını salladı. Soruşturmayı derinleştirmen için sana izin veriyorum. Başka bir şey var mıydı şu an? Seçildiğiniz günden bazı arşiv belgelerinin kayıp olduğunu belirlediğiniz güne kadar Vatikan arşivlerinde kaydedilmiş güvenlik görüntülerini incelememi söylemiştiniz. Neden içimde bir ses belgelerin çalındığını anlatacağını söylüyor? Maalesef. Yüzü aşkın kardinal varken rütbelerini istismar edip arşivde ziyaretçi defterini imzalamak istemeyecekler çıkacaktır tabii. Protokollere aykırı olduğu kesin ama bazı genç arşivciler üstlerine itiraz etmekte çekingen davranıyor. Mercedes ile kortej başında İsviçreli muhafızların nöbet beklettikleri Vatikan giriş kapısından birine yaklaşmıştı. Bariyer inikti. Nöbette de üniformalı 3 İsviçre muhafızı görünüyordu. Papa, "Hırsız kim şu an?" diye sordu. Ryan elini tekrar evrak çantasına sokup bu kez şeffaf bir plastik kutu içinde bir DVD çıkardı. Birkaç gün önce kaydedilen bu güvenlik diskinde muhtemel bir şüpheliye rastladık. Burada arşive giren biri görünüyor. Binanın içini çok iyi bildiği kesin. Çünkü başını eğik tutmaya ve kameraların ölü noktalarından geçmeye çalışıyor. Yine de son zamanlarda yerleştirilen bir ya da iki yeni kamera... Kim şu an? İsviçre muhafızları bariyeri kaldırıp Papa'yı selamlar ve Mercedes Vatikan'a girerken dikkatleri bir anlığına dağıldı. Ryan ciddi bir sesle "Hayatıma bahse girerim ki Kardinal Liam Kelly" dedi. Papa 5 dakika sonra özel dairesine girerken Ryan da peşindeydi. Papalık personelinden ikisi çoktan gelmiş, uzun hasır masanın üzerinde çeşitli papa giysileri yaymış, kimilerini de tahta askılarıyla madeni bir raya asmıştı. Altın sırmalı cübbeler en nadir ketenden ve ipekten yapılmıştı. Papa başlığı altın ve gümüş kakmalı ve parıltılı elmaslarla süslüydü. Üstleri Sibirya kürkleriyle kaplı nefis terlikler, değerli taşlarla süslenmiş, her giysi İtalya'nın en seçkin ustaları tarafından elde yapılmıştı. Sekreterlerden biri eğildi. "Ne zaman isterseniz sizi giydirmeye hazırız Papa Hazretleri." "Bu giysilere ihtiyacım yok." "Özür dilerim Papa Hazretleri." Beckett üzeri baş döndürücü taşlarla süslenmiş, nefis işlemeli bir cübbeyi eline alıp inceledikten sonra masanın üzerine bıraktı ve boynundaki tahtadan yapılmış basit istavrozu tuttu. "Yoksulluğun kol gezdiği bir dünyada bu pahalı giysilere ihtiyacım olmaması gerekir. Sade bir cübbe giyeceğim, her gün giydiğim yeter de artar bile. İstavrozum ve sandaletlerimle birlikte." Papa'nın yıpranmış ayakkabılarına bakan sekreter şaşkınlıktan dona kaldı. "İyi ama Papa Hazretleri, dünyanın her tarafından gelmiş uluslararası basın, televizyon kameraları ve fotoğrafçılar orada olacak. Öyleyse baştan beri görmeleri gerekeni görecekler demektir. Hazreti İsa'nın yeryüzündeki temsilcisinin böylesi elbiselere ihtiyacı olmadığını. Bu dünyada insanlar açlıktan ölüyor, başlarını sokacak bir dam için ağlaşıyor. Göz kamaştırıcı giysiler giyip onlarla neden alay edeyim?" "İyi, bu kadar." Ryan'a döndü. "Sistine Şapeli'ndeki kardinaller toplantısını ertele. Onları ne zaman çağıracağını söylerim." "Bir sorun mu var Papa Hazretleri?" "Kardinal Kelly ile telefonda konuşmak için birkaç dakika yalnız kalmak istiyorum. Ondan sonra da Sistine Şapeli'nde dua edeceğim. Kardinaller yanıma geldiklerinde önemli bir açıklamam var." Ryan başını eğdi. "Tabii. Peki ya Kardinal Kelly ve Kardinal Cassini konusu? İkisini de alıkoy."
Ayrım 37 sonu.
Sayfa 420. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Trastevere. Trastevere. Trevi. Trevi. Via del Lavatore. Viadel. Lavatore. Piazza. Piazza. Vespa. Vespa.
Walter.
Walter.
Broadway.
Broadway.
Hewlett Packard.
Hewlett. Packard.
Heckler & Koch.
Heckler.
İngilizce V işareti.
Koch.